90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 148. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 6 Aralık 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 8 Aralık 2023 Cuma. Yavaş yavaş yılı bitiriyoruz. 148. bölümümüzde yılın sözcüğünden konuşacağız. Bu yıl çok dinlediğimiz albümlerden tavsiyeler vereceğiz. Bir nevi yıl değerlendirmelerine giriş ya da genişletilmiş bir de buna bak gibi düşünebiliriz herhalde. Özgür İnceoğulları ve adım adım 4 yaşına girmeye hazırlanan Menemen Podcast'in diğer yarısı Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür. Sen her söylediğinde gerçekten vay be diyorum ya. Buraya kadar getirdik bu işi. Yani dinleyici için küçük belki çok önemli bir durum değil ama bizim için 148 bölüm. Arada çok böyle nadir atlamalar olsa da kendi adımıza bir başarı diye düşünüyorum. Bu arada hemen başta atlamış olmayayım. Geçen haftaki yarışmadan dolayı Tim Burçin ekibinin hem selamlarını ilettim hem de mutluluklarını son dakika gelen bir golle beraberliği almak takımı mutlu etti. Hatta deplasmanda alınan bir puan gibi algıladılar. Yani bir başarı olarak algıladılar. Bu da beni mutlu etti. Sonra ben sende de var galiba. Biz kaydettiğimiz bölümleri sonra ben tekrar dinliyorum paylaştıktan sonra falan, böyle bir enteresan bir durum. Bayağı dinlerken de heyecanlandım, onu da söyleyeyim. Aa falan, bu nasıl kaçar falan diye. Güzel bir yarışma olmuş ama tekrar seni ve takımını, ekibini tebrik ediyorum.
Biz de sizi tebrik ediyoruz Team Burçin. 2000'ler yarışmasında tekrar buluşmak üzere diyoruz. Ama ondan önce tabii sözlerimiz var. Yani mesela Ocak ayında bir kış parçaları düellomuz olacak. Düello bizim bir formatımız oldu. Bir de yarışma formatımız var. Bunlar güzel kapışmalar oluyor. Teamler, bir ekipler diyelim, karşı karşıya geliyor. Biz de onların ön cephedeki yüzleri, yani ağızları oluyoruz.
Doğru.
Evet, bakalım 2000'ler yarışmasında tekrar buluşmak üzere. Az önce küçük bir not ilettim, böyle satır arası kalmasın. Evet, 4. yaşımıza yaklaşıyoruz. 26 Aralık 2019 günü ilk kaydımızı paylaşmıştık. Yapalım mı, yapmayalım mı, nasıl yaparız derken neredeyse 4 yıl oluyor bu podcast'in 4. yılına yaklaşıyoruz. Bence 4. yılı doldurunca şöyle olacak Burçin'cim, seninle birlikte yaptığımız bu işin, bu programın diyeyim, Menemen programının ilk formatı olan televizyon programını süre olarak geçmiş olacağız diye düşünüyorum. Çünkü şöyle, tam hatırlayamıyorum daha doğrusu, televizyon programına ne zaman başladığımız tam aklıma gelmiyor bir türlü. O yüzden de tam hesaplayamıyorum kaç sene o işi yaptığımızı, yani televizyonda kaç sene program yaptığımızı tam hatırlamıyorum. Bitirdiğimiz tarihi çok net hatırlıyorum. Mart 2000'de son programımızı yapmıştık. Nisan'da da ben zaten askere gittiğim için bitirmiştik. O tarih çok net aklımda. Ama başlangıcı hatırlayamadığım için süreyi hesaplayamıyorum. Neyse, neredeyse 20 sene sonra podcast formatında Menemen tekrar başladı. O da senin sayende bu arada. Senin sayende başladı. Onun bile üzerinden neredeyse 4 yıl geçti. Tutamıyorum zamanı demiş şair. Hakikaten de doğru demiş.
Sanırım ya 96 ama muhtemelen 97 Mart bahar ayıydı başladığımızda diye düşünüyorum. Yani 96 ya da 97 Mart olabilir.
Evet, 97 Mart'sa 3 sene yapmışız. 96 Mart'sa zaten 4 sene yapmışız. Ama işte dediğim gibi bu podcast'te 4 yaşına basıyor. Dolayısıyla podcast televizyondan daha uzun ömürlü olmaya çok yakın. İznin olursa nostaljik ve özel bir soru sorabilir miyim?
Tabii.
Şimdi ben televizyona gidince biraz hani nostaljim kabardı. Menemen bittikten sonra işte, bu arada ben şeyi de tam hatırlayamıyorum. Yani en son programda biz ne yaptık, ne konuştuk, nasıl veda ettik, onları bile hatırlamıyorum. Neden böyle? Çünkü çok şey bir an olmalıydı bizim için ya da benim için, duygusal, ama o aklımda kalmamış. Herhalde onu ben silmeye kendimi şartlamışım. Neyse, Bittikten sonra da sen televizyona devam ettin. Çok da güzel işler yaptın. Sony Ericsson Live diye bir çok güzel bir iş yaptınız. Böyle bir grup sunucu olarak. Senin tekil olarak da başka işlerin oldu galiba televizyonda. Hatta başka kurumlarda da çalıştın kamera önünde. Yani çok özel değilse neden bıraktın ve ne zaman dedin ya hani ben artık televizyonda program yapmayacağım diye?
Şimdi önce şeyi söyleyeyim, bence benim hatırladığım biz bir veda programı yapmadık. Yani o bir şekilde sen bir karar almıştın ve o karar işte hani süreç devam etti ve ben bir veda programı yapmadık diye hatırlıyorum. Yani öyle bir program yaptık, o son program oldu ve öyle bitti diye hatırlıyorum. Ama belki ben de senin gibi tamamen silmiş olabilirim o anı, ama böyle net bir veda programı yapmamıştık diye hatırlıyorum. Neden televizyona veda ettim? Ya ben aslında işte en son Dream TV'ye, askerlikten önce Dream TV'de program yapıyordum. Artık şeyi yani hissediyordum. Onu ben Number One TV'de de hissediyordum. Yani televizyon benim için çok uzun vadeli bir iş olmayabilir. Ha, olabilir. Bunun için uğraşsam, sadece televizyonda program yapmak için gereklilikleri yerine getirsem olabilirdi. Ama ben mesela televizyonu böyle çok kendi karakterim, yapmak istediklerim, zevk alacağım şeyler açısından doğru bir mecra olarak görmemeye başladım. Menemen ayrı bir şeydi, çünkü Menemen'de gerçekten en çok istediğim şeyi yapıyordum. Beraber yapıyorduk. Ben de onda kişisel olarak bu tatmini yaşıyordum, ama diğer tarafta şeyi gördüm. Yani işte hep söylüyorum, yarın öbür gün dekoru daha iyi olan, yarın öbür gün benden daha kaslı olan, yarın öbür gün muhtemelen benden daha iyi saçı olan biri falan. Yani başka tür bir sürü faktör var televizyonda iyi olman için. Dolayısıyla ben bunlarla çok uğraşmak da istemedim. Ben hep hani radyoyu niye çekici buluyordum? Hani fikrini, düşündüklerini nasıl ifade ettiğinle alakalı bir başarı kriteri var orada. Yani kimse senin saçına, başına, orana, işte kıyafetine, dekoruna, nereden yayın yaptığına bakmıyor. Podcast'te de mesela hemen hemen aynı durum var. Dolayısıyla bu benim için çok daha tatmin ediciydi. Öbür tarafta çok da fazla uzun vadede kendimi görmedim. Dediğim gibi belki kulvar değişti. Bir ara şeyi düşündüm. Ya bu müzik falan değil de biraz haber falan, o işlere girip oradan gideyim. Çünkü o da çok zevk aldığım bir alandı. Ama iyi ki de öyle bir karar vermemişim. Yani şu anda haberci olarak ne noktada olurdum ya da ne yapardım bilmiyorum. Dolayısıyla bu. Yani televizyon açısından kendimi çok uzun vadede tatmin edici bir yerde görmedim. Bunu şey olarak söylemiyorum. Kariyer olarak değil. Yani yaptığım işten tatmin olma açısından. Çünkü sürekli bir başka şeylerle uğraşmak durumunda kalacaktım. Bilmiyorum, senin için tatmin edici ve yeterli bir cevap oldu bu.
Çok tatlı bir cevap oldu. O zaman şöyle de bir son soruyla bu konuyu bağlayalım. Yani şöyle hatırlıyorum ben. Senin bir askere gitmeden önce bir son programın olmuştu ve seni uğurlamışlardı. Hangi kanaldı, hangi programda hatırlamıyorum. Çok böyle doğal bir sahne geliyor gözümün önüne. Herkes böyle stüdyoya geldi, seni bir şekilde yolladılar, veda ettiler falan filan. Çok böyle tatlı bir vedaydı o. Neredeydi o, ne zamandı?
Evet, Dream TV'deydi. Şafak vardı tabii orada. Şafak Ongan, Öykü vesaire. Yani oradaki ekip zaten çok iyi arkadaşlarımız, dostlarımızdı. Hakikaten de bir sürprizdi o. Ben hiç öyle bir şey beklemiyordum. Ama belki o, işte o aslında bir veda oldu galiba. Yani belki de iyi bir veda olmuş oldu. Dream TV'de yaptım. Ondan sonra zaten askerden sonra Power FM'den sonra zaten televizyonla alakalı bir şey yapmadım. O zaman hani gerçekten kendi o tatmin şeyimi, noktasını Power FM'de yakaladığımı düşünüyorum. Şimdi bakınca geriye de aslında fena da bir karar vermemişim gibi geliyor. Yani televizyon Türkiye'de çok uğraşılabilecek bir şey halinde değil şu anda. Yani düşünsene, mesela televizyonculukla bir hayat kurmaya çalışsaydım son yıl, yani ne olabilirdi ki? Ya bir tarafa kayman gerekirdi. Yani o tarafın adamı olman gerekirdi. Çünkü artık müzik entertainment kanalı diye bir şey zaten pek yok. O iş daha sosyal medyaya vesaire kaydı. Hadi haberci maberci olsan kesin bir taraf olman gerekiyordu. Bu çekilebilir bir hayat tarzı değil yani. O yüzden bazen geri dönüp baktığımda belki o kariyerin daha temiz olmasını biraz da verdiğim bu karara borçlu olduğumu söyleyebilirim.
Evet, haber konusunda haklısın. Müzik televizyonculuğu da zaten öyle bir format kalmadı zaten.
Evet tabii.
Belki spor olabilirdi, sana çok da uygun olurdu.
Ya olabilirdi ama orada da yine bir şeyin parti, yani bir taraflık, taraf olmanla işte bir, ya bir kulübün muhabiri olacaksın falan, ya bir şey olacak, anladın mı? Ben çok o şeylere çok girmek istemezdim. Yani tabii zorunda kalırsan yaparsın, ben yapanları kesinlikle hani şey görmüyorum, kötü görmüyorum, olabilir yani, bunların hepsi yapılabilir. Ama ben hani bundan çok mutlu olmayacaktım, biliyorum. Bir takım muhabiri, bir siyasi görüşün habercisi falan. İyi ki de olmamış yani. Televizyon pek Türkiye'de hakikaten çekilebilir bir hal olmadı. Yani öyle bir hal almadı. Ha, oradan sosyal medyaya bir kayış olur muydu? Ama işte sosyal medyayı da çok şey bulmuyorum. Hani çok önemli buluyorum, çok gerekli buluyorum ama... Benim karakter de çok öyle sosyal medyada fenomen olacak bir karakter değil. Tamam. Dolayısıyla yani eğrisi doğrusu bir şekilde bir araya gelmiş diye düşünüyorum. Belki de şu andan bakınca o teselliyi yapıyorum, evet. Ama bilmiyorum yani, şu anki düşüncelerim bu.
Neyse, biraz uzattık gerçi ama son olarak şunu söyleyeyim, sonra konularımıza geçelim. Yani televizyonda var olup orada çok büyük isim olup sonra televizyondan çıkıp şu anda YouTube'da iyi işler yapan İsimler de var bu arada.
Ama yani işte ki, tamam, bir elin parmağını çok geçer mi?
Geçmez, doğru.
Geçmez. Ya geçse bile niteliklileri çok geçmez. Yani öyle bir mücadeleye hayatımı adamak da çok da fazla anlamlı değildi herhalde diye düşünüyorum. Ama belki bundan 5 sene sonra başka tür bir şey düşünebilirim. Ama şu anda o kararımdan memnunum. Benim böyle hayatta verdiğim çok kritik ve şu an memnun olduğum kararlardan biri bu. Hani televizyon değil, bu işe sesli olarak devam etmek. İkincisi de Facebook'ta hiç hesap açmamak. Bu iki karar da zaman içerisinde beni haklı çıkardı galiba. O yüzden özellikle iki kararımın altını çizmek istedim.
Peki, bu küçük röportajdan sonra hemen konularımıza geçiyoruz. Madem 4 yaşına yaklaşıyoruz, istikrarlı bir şekilde bu yolda yürüyoruz, bazı şeyleri gelenekselleştirelim diyorum. Neredeyse her yıl bahsettik, bu yıl da bahsedelim. Neden bahsedelim? Yılın sözcüğü seçilen sözcükten bahsedelim. Riz, R-I-Z-Z, Rize, İstanbul, Zonguldak, Zonguldak. Nedir bu Riz? İnternet argosunda çekicilik anlamına geliyor ve çoğunlukla daha genç kitle tarafından kullanılıyor. Yani işte bende Riz var, işte keşke daha çok Riz'im olsaydı gibi, yani tabii bunu İngilizce olarak söylediğimi düşünün. Z kuşağının sevdiği ve kullandığı bir sözcük. TikTok'ta sıkça görebilirsiniz bu sözcüğü. Bu arada genelde yılın bir tane sözcüğü olmuyor, biliyorsunuz. Yani farklı kurumlar farklı sözcükler seçebiliyor. Mesela Collins sözlüğü yılın sözcüğü olarak AI'yı seçmiş Burçin'cim. Gerçi AI bir kısaltma, bir sözcük değil. Yılın kısaltması deseler de anlardım. Ama onu tercih etmişler. RIS sözcüğü ise Oxford Üniversitesi tarafından seçilmiş. 8 tane aday belirlemişler. Bunların içerisinde Swiftie de var. Yılın insanı seçilen, Taylor Swift'ten gelen Swiftie de var. O kazanır mı diye düşündüm bir ara ama o kaybetti. İşte hepsi 2023 yılını tasvir etsin, bu yılın ruhunu yansıtsın, doğasına uygun olsun diye çabalamışlar bu adaylar, aday sözcükler için. Oxford dil bilimcileri son kararı vermiş. Dediğim gibi anlamı böyle çekicilik oluyor ama biraz daha açmak istersek işte stil var işin içinde, hoşluk var, cezbetme yeteneği gibi açılımları var. Riz böyle karizmanın kısaltılmışı gibi duruyor. Çok mu iyi bir sözcük? Bence değil. Ama geçen yılki sözcükten daha iyi. Onu sen anlatmıştın. Geçen yılın sözcüğü Goblin Mode diye bir tamlamaydı. Goblin modu. Goblin modunu açtım falan filan gibi bir şeyler anlattığını hatırlıyorum. Bence o çok tutmadı. Doğruya doğru. Z kuşağında da çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu Riz kalıcı olabilir. Çünkü YouTuberlar kullanıyor. Oyuncular falan çok kullandılar bu Riz'i. Yani popülerliğini sürdürebilir. Bakalım kalıcı olabilecek mi? Yani yeni sözcükler üretmek, işte dili zenginleştirmek bence çok güzel bir süreç. Keşke hani Türkçe'de de yılın sözcüğünü seçsek, belki vardır böyle bir çaba ama benim bilgim dahilinde değil. Hatta böyle dil bilimciler bir araya gelse, bir ön liste hazırlasa ve hep birlikte onu oylasak çok güzel olurdu diye düşünüyorum.
Riz konusunu ben de işte çocuğumdan biliyorum. Rizlemek diye bir şey var. Yani efendim? İşte o kız rizlemek diye, yani bizde öyle bir fiile de yüklendi o işte. O kız o çocuğu rizledi, bu bunu rizledi falan. Ben de oradan öğrendim yani. Yoksa riz ve ilk duyduğumda çok saçma gelmişti ya. Ne yani, rizlemek ne ya yani falan. Ama tabii böyle tipik bir boomer olmamak için çok üstüne gitmediğim bir durumda. Ama sonra yılın sözcüğü seçilince artık gardımı indirdim. Dolayısıyla riz evet popüler ama ben Oxford değil daha Cambridge'e bakıyorum Özgür. Cambridge'deki yılın kelimesi de şeydi, hallucinate. Onun da çıkışı yani ya çok mu anlamlı? Ben mesela Türkçe'de ya da Türkiye'de çok kullanıyor. Yani şeyden çıkmışlar yola. Yapay zeka, tamam hani aslında yapay zeka bence yılın tek tabii sözcük değil ama bence yani bir sözcük ya da bir kavram seçilecekse bence yapay zekadır bu seneye damga vuran. Ama yapay zeka da bazen çok saçmalıyor ya. Hani bir şey söylüyorsun, saçma yerden bir bilgi alıyor, abuk subuk bir cevap veriyor. O böyle o oraya ona söylenen bir şey, hallucinate. Yani işte hani aslında rüya görüyor falan gibi de çevirebilirsin. Rüya mı görüyorsun kardeşim falan. Bizde öyle bir şey var. Hani o çeşit bir sokak ağzında kullanılış şekli var. Hallucinate de bence tam yılın sözcüğü değil. Yani Cambridge'de tam bunu karşılamadı. Bir tane sözlük vardı İngiltere'de. Ne Webster'dı?
Webster... Hatırlayamadım. Webster.
Evet işte o.
Neyse hatırlayamadık.
Neyse işte. Evet, şimdi dinleyicilerimiz bulur onu. Orada otantik şey ya, özgünlük anlamında bir kelime seçilmişti. Onu da şey olarak şey yapmışlardı yani, açıklıyorlardı. Radyoda onun hakkında konuşmuştuk, o yüzden aklıma kaldı. Mesela hani o kadar çok yapay zeka, işte deepfake, fake şeylerden bahsettik ki. Hani özgünlük aslında çok önemli bir değer haline geldi. İşte Taylor Swift'in tekrar şarkılarını söylemesi, bu özgün bir durum. İşte yapay zekanın yükselmesiyle aslında özgünlük, yani sahte ve özgünlük arasında bir durum ortaya çıktı. Burada özgünlük çok değerli hale geldi gibi bir yerden çıkarak bu kelimeyi söylemişlerdi. Ama bence bu da tam karşılığı. Yani bu sene bence... Hani çok temiz, çok basit yapay zekadır. Yani yani geçen senelerden daha fazla en çok hangi kelimeleri kullandık? Sanırım yapay zeka diye düşünüyorum.
Çok haklısın, çok haklısın. Bu arada es geçmeyelim. 5 bölüm önce dedin ki sen, ya dedin Taylor Swift konusuna bir girmemiz lazım. Onu hani böyle Ariana Grande, Selena Gomez liginde değil, çok daha üst ligde işte ne bileyim, bir Madonna, bir Adele, bir işte Whitney Houston liginde koymamız, orada görmemiz lazım. Çünkü şunu yaptı, bunu yaptı diye anlattın. Ne oldu? Time yılın kişisi seçti onu.
Ama yani evet, şeyde de Spotify'da da yılın artisti seçildi ki Spotify'ın bu açıklamaları yaptığı tarihten bu yana ilk defa bir kadın yılın artisti seçildi. Ya çok acayip, 21 milyar falan dinlemeleri, yani çok acayip bir, yani sadece Spotify'dan 100 milyonun üzerinde gelir elde ediyor, çok acayip dinleniliyor. Evet, bu sene kendini gösterdi ve oradan inmesi çok zor, ya çok büyük bir acayip bir durum olmazsa evet orada artık.
Bu arada Spotify dedin, orayı da es geçmeyelim. Spotify'ın yıl sonunda bir Wrapped diye bir özelliği var ya, işte senin özetini çıkarıyor. Bu arada birçok arkadaşımızın, bizi dinleyen arkadaşımızın özetini çıkartmış. Onlar da bizimle paylaştıkları için bizim podcast'imizi ilk onlarına, işte beşlerine, en çok dinledikleri podcast listesine koydukları için ve bizimle de bu bilgileri paylaştıkları için çok çok teşekkür ediyoruz.
Çok doğru bir yerden girdin. Evet, hepsine teşekkür ediyoruz. İnsan gerçekten, ve hala utanıyorum onları görünce. Ya bu kadar zaman ayırmış bize falan, yani biz bir teşekkürden fazla bir şey yapmalıyız gibi garip garip hisler geliyor. Ama hepsine senin dediğin gibi tekrar teşekkür edelim. Önemliydi bizim için.
Bu arada ben kendi listeme de baktım Burçin. Yani en çok dinlediğim sanatçılar listesi. Yani böyle bir karmaşa, böyle bir abukluk olamaz yani. Hakikaten yani ne kadar karışık bir dinleme listem varmış, onu bana yüzüme çarptı Spotify.
Güzel ama ben bu karışık kaset kafalarını seviyorum. Yani çok böyle evet, tek bir türe. Mesela ben de bak öyle olmamış bu sene ki bekliyordum. Birazdan zaten o listede benim bir numaram çıkan şarkıyı da söyleyeceğim. İstersen buradan hemen bu sene dinlediğim ve tavsiye edebileceğim, bana göre tabii, yılın albümleri listesine başlayalım. Şimdi bu sene aslında bir genel bir değerlendirme yapmak gerekirse Özgür, Aslında bence pop çok büyük bir dominasyon yarattı. Ama pop bizim bildiğimiz anlamda pop değil. Yani pop nedir? İşte King of Pop Michael Jackson, Queen of Pop Madonna. Yani böyle klasik poptan bahsetmiyorum. Artık bu kendi içerisinde bölümlere ayrıldı, çoğaldı. İşte synth pop denen bir şey var, ambient pop var, glitch pop var, noise pop var. Yani mesela daha sertleşen bir pop sound'u duyduk. Mesela bunun en popüler örneği işte Charlie XCX diyeyim. Hani dinleyicilerin daha çok bildiği şeyle. Yoksa çok ayrıntılı isimler var ve bu isimler gerçekten bu sene müthiş işler yarattılar. Dinlediğin zaman ilk başta pop demiyorsun ama başka bir türe de koyamıyorsun. Biraz sert geliyor ama rock kesinlikle değil, elektronik de değil. İşte bunlar pop ama dediğim gibi içinde böyle bölüm bölüm yerlere ayrılıyor. Bu sene bence bu müziği yapan yeni ve bazıları bir süre önceden bildiğimiz isimler seneye damga vurdular. Ama tabii benim dinleme listemde yani synth poplar veya glitch poplar üst sırada değildi. O yüzden buradan çok tavsiyede bulunmayacağım ama bence bu senenin hakim türü onlar oldu. Ve işte burada tabii genç kuşağın dinlemeleri çok önemli bir yer kaplıyor. Bunun dışında yine bu sene mesela geri dönüşler oldu. Benim favori albümlerime geçmeden çok kısa bir özet geçeyim. Mesela Kylie Minogue bir albüm çıkardı. İşte Depeche Mode tekrar bir albüm çıkardı. Andy Fletcher'dan sonra ilk yeni albümlerini yaptılar. Memento Mori. Kylie Minogue'un 16. albümü. Aslında beklenilenden bence çok daha iyi bir soundla çıktı o padam padamlar falan. Bayağı sağlam bir soundla çıktı Kylie Minogue. Hani böyle eskiye binaen bir şey yaptı değil. Gerçekten dönemin ruhuna yakın soundla bir şeyler yarattı Kylie Minogue. Blur benim favori gruplarımdan The Ballad of Darren adlı bir yeni albüm çıkardılar. Mesela benim Spotify listemde bir numarada bu albümden Narcissist diye bir şarkı var. O kadar çok dinledim ki gerçekten benim bir numaram olarak çıktı. Çünkü böyle tam benim sevdiğim 90'lardaki böyle Brit Rock damarını çok güzel kaşıyan bir şarkı. Ha ama mesela albüm de şarkı da çok büyük değiller. O yüzden ben burada hani sayacağım listeye bunu almadım ama benim bir numaram Narcissist halen de dinliyorum. Yani bana o tam 90'lardaki Brit Rock şeyimi veriyor, zevkimi tattırıyor.
O zaman azıcık dinleyelim lütfen.
Öyle mi? Tamam dur bir dakika dur. I'm a shining light in your eye. You probably shine it back on me, but I won't fall this time. If God's speed, I'll heed the sign. Evet, yani böyle çok klasik akışı olan bir şey. Ben de seviyorum. O beni böyle götürsün 90'lara. Dolayısıyla Blur gibi, Depeche Mode gibi, Kylie Minogue gibi geri dönüşler vardı. Ama ben şimdi favorilerimi başka yerlerden açıklayacağım. Burada da şöyle bir şey yapacağım. Mesela bir tür alacağım. Buradaki favori albümümü söyleyeceğim. Biraz ondan bahsedeceğim. Bir de ona alternatif bir iki üç tane daha albümden bahsedeceğim. Ayrıntıya girmeden. Bütün bunlar da toplu bir aslında bir senin başta dediğin gibi güzel. Bir de buna bak, bir de tavsiye olsun. Çünkü albüm dinlemek belki çok zaman alabilir dinleyicilerimiz için. Bunlar yol gösterebilir. Dansla başlıyorum hemen. Bence sadece bu müzik türü değil. Benim için mesela bu seneki en iyi albümlerden biri, belki bir numaraya da koyabilirim. Favori dans albümüm benim Romy Midair oldu. Romy kim? Romy The XX'in solisti. The XX benim çok sevdiğim bir grup. Yani gerçekten hani benim için böyle en iyi gruplar falan saysam ilk 5'e kesinlikle koyacağım bir gruptur. Çok iyi bir vokali var. The XX vokali Romy bundan 2 sene önce veya 3 sene önce bir Instagram canlı yayınında solo bir çalışma yapmak istediğini söylemişti. İzlediğimi hatırlıyorum ama o zamandan bu yana tabii çok zaman geçti. Kimle çalıştı? Fred Again gibi, Stuart Priest gibi, işte Jamie XX gibi çok önemli isimlerle çalıştı. Güzel, yani güzel bir albüm yaptı. Şöyle diyeyim, The XX'in böyle biraz karanlık tarafı vardır. Romy tamamen o şeyin, rayın neşeli tarafına geçmiş. Çok yakın olduğu topluluklar, işte transler, işte gayler, bunların gittiği kulüpler, onlara atıfta bulunduğu şarkı sözleri ama sound çok çok güzel bir sound. Biz radyoda da çok çaldık. Şu anda turnede konserlerine bakıyorum. Çok ilgi görüyor. Gerçekten çok iyi bir albüm var. Albüm de Türkiye'de, yani bütün dünyada Young Plak tarafından çıktı. Young Plak aslında eskiden Young Turks'tü. Daha sonra işte tepkilerle isimlerini değiştirdiler. çok da kötü yaptılar bence ama sadece Young kaldı. Eylül ayında çıktı albüm. Tavsiye edeceğim şarkı She's On My Mind. Çok çalıyoruz radyoda. Çok popüler bir şarkı. Twice çok iyi değil. Bir de Strong diye bir şarkı var. O da Grammy'ye aday gösterildi. Onu da bir tarafa koyalım. Benim dans müzikte favori albümüm bu sene Romy Midair oldu. Ek önerilerde bulunabilirim. Perulu bir DJ'yi önerebilirim. Sofia Cortesis. Yani çok iyi bilenler eskiden beri takip ediyorlardır ama yıldızı çok parladı. Çok iyi bir soundlı albüm yaptı. Madres adlı. Bunu tavsiye edebilirim. Biraz alternatif soundlardan hoşlananlar varsa Skrillex'in Cat for Fire diye bir albüm var. Nefis bir albüm. Ama biraz böyle drum and bass, işte elektronik müziğin sert tarafları, biraz karışıklık, işte Fortet, Missy Elliott falan var albümde. Mesela Rumble müthiş bir şarkı. Dediğim gibi zor bir albüm olduğu için bunu dansın bir numarasını almadım ama kesinlikle tavsiye ederim. Bir de hadi daha yumuşak bir şeyler olsun ya Burçin derseniz Katrimine adlı bir albüm var. Amin ve Katrinada'nın birleşiminden oluşan bir isim bu. Katrinada çok temiz bir dans müzik yapıyor, iyi bir DJ. Amin de iyi bir hip hop vokali. Yani ikisinin bir araya geldiği sound güzel, eklektik bir şey çıkmış ortaya. O daha temiz, daha az yoran yani Skrillex'in öbür tarafında. Bu üçünü de ek öneri olarak söyleyebilirim. Benim favori türümde yani rock, işte indie rock'ta bu sene favori albümüm, ki en çok zorlandığım kısım bu oldu. Çünkü bence çok iyi 2-3 albüm vardı. Ama bir numaraya Boy Genius The Record'ı koyuyorum. Boy Genius Amerikalı bir grup. Bir süper grup. Süper grup aslında bizim daha önceleri proje grubu derdik bunlara. İşte farklı gruplardan birer kişi toplanıyor, bir grup oluşturuyor. Bunlara artık süper grup deniliyor. Julian Baker var. Amerika'da çok tanınan iyi bir şarkıcı, iyi bir şarkı sözü yazarı. Aynı şekilde Lucy Dacus da öyle. Bir de tabii Phoebe Bridgers var. O çok daha popüler bir isim. Bu üçünün bir araya geldiği bir grup Boy Genius. Onlar da bu şeyle, albümle, biraz önce bahsettiğim The Record albümüyle Grammy'nin adaylarından. 2018'de onlar bir EP çıkarmışlardı ve hani işin ne kadar önemli olduğunu göstermişlerdi. Burada başardıkları şey aslında üçünün de kendi kişisel soundlarının dışında başka bir şey eklemeleri. Yani bunu dinlediğin zaman bir Lucy ya da bir Julian Phoebe Bridgers şarkısı dinlemiyorsun. Gerçekten başka bir sound dinliyorsun. O yüzden bence önemli. İşin görsel tarafına da verdikleri önem için bir parantez açacağım. Kristen Stewart, ki bu Twilight Saga serisinden hatırlayabilir dinleyicilerimiz, bir oyuncu. O The Film adlı bir proje yaptı gruba. 3 tane video klibinden oluşan ve başka görüntülerin de eklendiği. Bununla yaptılar albümün tanıtımını. Albümden neleri tavsiye edebilirim? Not Strong Enough çok iyi şarkı. True Blue çok iyi şarkı. Cool About It çok iyi şarkı. Bence albümün hepsi çok iyi. Boy Genius, The Record benim indie rock'ta bu sene favorilerimdendi. Diğer ek öneriler indie'de yine Amerikalı bir grup Wednesday. Rod Saugat adlı bir albüm yaptılar. Yani şunu söyleyeyim, Amerikalı indicilerin son 10 yılda gösterdikleri performans bence müthiş. Biz hep indie falan deyince kafamız İngiltere'ye, Brit gruplara gider ama Amerikalılar bu işte gerçekten son yıllarda bence dünyanın geri kalanını ezdiler, geçtiler. Wednesday onlardan bir tanesi. Mesela Bull Believer diye bir şarkı var albümde, 7-8 dakika, çok enteresan bir şarkı, tavsiye ederim. Daha popüler gruplardan The National'ın, yani uzun zaman sonra 4-5 sene sonra çıkardıkları albüm First Two Pages of Frankenstein diye bir albüm var, ki bu albümde de Taylor Swift'le yaptıkları bir şarkı var. O da iyi bir albüm. Ek önerim. Ek önerilerimden bir tanesi, hatta bir numara olur mu diye düşünmüştüm. Sufjan Stevens'ın Javelin diye bir albümü var. Ben onun tarzını çok seviyorum. Biraz daha karanlık, melankolik bir yapısı var. O da Amerikalı. Güzel bir albüm, Goodbye Evergreen albümden tavsiye edebileceğim şarkılardan biri. Ve son sound olarak, son tür olarak daha popüler sound. Yani işte bu radyoların çaldığı soundlarda albüm önermem gerekirse, burada favori albümüm bir numaraya, bu podcast'te de daha önce bahsetmiştim, SZA'yı koyacağım, SOS albümü. Şimdi albüm bir R&B albümü, ki bence gerçekten son yıllarda dinlediğim en iyi sound, ki ben R&B'yi çok sevmem bilirsin. Yani böyle en sevdiğim türler arasında sonlarda falan yer alır. Çok katlanamam. Ama bu albümü çok dinledim. Çünkü bu albüm, mesela R&B'nin belli bir kalıbı vardır. Mesela şu anda R&B deyince dinleyicilerimizin hepimizin aklına birer şarkı, isim gelir. İşte Babyface'ler, Aşırılar falan filan. Şimdi bu, çünkü R&B'nin kalıpları bellidir. Çok da oynamaz. Hip hop gibi değil yani, böyle oraya buraya esnetemezsin pek fazla. Ama ne kadar esnetilecekse o kadar esnetmiş SZA. İşte mesela albümde işte Travis Scott da var, işte Phoebe Bridgers da var. Hani rock'la alakalı bir isim, rap'le alakalı bir isim. Bu alanların hepsine dokunuyor. Ama dinlediğin zaman R&B şemsiyesini de hiçbir zaman bırakmıyor. Bir de temiz de bir albüm. Yani sound olarak çok iyi bir ses yakalamışlar. Çok iyi bir albüm. Zaten Kill Bill Amerika'da bir numara oldu. Albümde bir numara oldu ve Whitney Houston'ın 87 albümünden sonra ilk defa bir R&B albüm bu kadar uzun süre listenin zirvesinde kaldı. O da Grammy adaylarından. Hatta Grammy'de en çok adaylığı SZA aldı bu sene. 9 adaylık aldı. Ben popüler sound'da bir numara favori albümüm olarak SZA'nın SOS albümünü gösteriyorum. Burada önereceğim ek albümler mesela Lana Del Rey'in albümü, uzun isimli albüm. Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Ocean Boulevard'ın altında bir tünel olduğunu biliyor muydunuz gibi bir ismi var albümün. Ama Lana Del Rey Türkiye'de çok tutan, çok karşılığı olan bir isim. Hani Lana Del Rey deyince aklınıza ne geliyorsa bu albümde gerçekten onu vermiş, onu söyleyeyim. Orada da Jack Antonoff'la çalışmış, bu Taylor Swift'le ve birçok isimle çalışan önemli bir prodüktör. İyi bir albüm Lana Del Rey'in albümü. Doja Cat'in Scarlet albümü ilk albümü kadar olmasa da yine popüler soundlar için iyi bir albüm. Bir de yine bu popüler soundda Olivia Rodrigo'yu önereceğim. Guts albümü. Yani Olivia Rodrigo çok ilginç bir isim. Mesela yaptığı şarkıları böyle bizim işte Z kuşak dediğimiz işte TikToker'lar falan bayılıyorlar. Ama mesela benim yaşımdaki böyle hafif artık boomer mı diyeceğiz, ne diyeceğiz işte, ne dersek diyelim. Bu yakalayan bir şeyi var, rock altyapısı var. Rock albümü mü değil, böyle tipik hani girl sound denen bir sound'u yapıyor aslında ama çok iyi şarkılar yapıyor. Yani şarkıları dinlediğin zaman vokali seviyorsun, trafiğini seviyorsun. Hiç basit gelmiyor şarkılar. Dolayısıyla enteresan bir durum ve daha 20 yaşında bu ikinci albümü. O yüzden Olivia Rodrigo'yu ben çok önemsiyorum ve bu albümde bence gerçekten sound olarak hani popüler sound'da bir şey istiyorsanız tavsiye edebileceğim albümlerden. Hani popüler olduğu için buraya bir iki ekleme daha yapayım. Bad Bunny'nin albümü iyi. Bu Monaco mesela çok güzel bir şarkı. Orada kullandığı sample olağanüstü. O da kendini gerçekten aştı bu albümde. Yine çok uzun bir albüm var. Bir de İspanyolca çok söyleyemeyeceğim. Nadia Sabe ile başlayan albüm. O albüm. Benim bir de çok sevdiğim isimlerden biri, çok popüler değildir ama İngiltere'de falan tanınır, Holly Humberstone. Paint My Bedroom Black adlı bir albümü var. Onu da ben bu popüler soundların içerisine koyuyorum. O da böyle işte genç, yani yeni dönemin böyle genç kadın kuşağı var. İşte bunların arasında belki Taylor Swift'i sayabiliriz. Hani biraz daha eskilerden Dua Lipa'yı sayabiliriz. Biraz önceki Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers. Bence Holly Humberstone da ona ait. Çok basit bir folk, indie folk sound'u yapıyor ama vokali çok iyi. Yani diyor ki hiçbir enstrüman olmasa bile ben yeterim. Yani bunu böyle bir insandan, bir vokalisten almak zordur. Holly Humberstone'u da ben böyle bir bonus olarak buraya ekleyeyim. Biraz hızlı oldu belki ama benim bu seneki favori albümlerim bunlar.
Birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi, lütfen kendine boomer deyip durma.
Ne diyeyim?
X kuşağısın sen. Onu söyleyebilirsin. Ben X'im de. Gen X'im de.
Ben X'im.
İkincisi de herhalde en çok durdurula dinlenecek bölümlerimizden bir tanesi bu olacak. Çünkü o kadar çok isim, o kadar güzel öneriler, o kadar çok albüm saydın ki. Yani müzik meraklısıysa bizi dinleyen herhangi bir arkadaşımız mutlaka bunları dinleyecektir diye düşünüyorum. Böyle duraklaya onları not ala ala ilerleyeceklerini düşünüyorum. Nefisti Burçin'cim. Bir nevi yıl değerlendirmelerine giriş oldu başta söylediğim gibi. Ya da senin söylediğin gibi genişletilmiş bir de buna bak gibi düşünebiliriz bu segmenti. Çok çok teşekkür ediyoruz önerilerin için.
Ne demek, ne demek.
Senin İngiltere Ligi'nde tuttuğun takımın hangisi olduğunu biliyoruz. Manchester City. Bu takımla ilgili bir şey okudum geçenlerde. Çok ilgimi çekti. Dedim bundan bahsedeyim bir sonraki kaydımızda. Hem Burçin'in hoşuna gider diye düşündüm. Hem de bizi dinleyen arkadaşlarımızın hoşuna gider. Futbolla ilgilenmeyenlerin de hoşuna gidebilir. Çünkü pazarlama alanında, işte markalar alanında, spor pazarlaması alanında çok başarılı bir hikayeyi dinlemek isteyebilirler diye düşündüm. Şöyle, şimdi Amerika Birleşik Devletleri biliyorsun spor dünyası için büyük bir pazar. Gerçi yani birçok sektör için çok büyük bir pazar. Ama spor özellikle önemli Amerika Birleşik Devletleri spor tüketen, spor için harcama yapan belki milyonları bulan insanlarla dolu. Ama futbolla, yani bizim futbolla, onların futbolu değil, bizim daha çok bildiğimiz futbolla ilişkileri pek derin değil Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ya da değildi diyelim. Çünkü yavaş yavaş bu değişiyor. Amerika futbol takımı biliyorsun, milli takımları bayağı iyi işler yapıyor. Turnuvalarda kendini gösteriyor. Futbola Amerika'daki ilgi artıyor. Ve bunun etkisini düşündüğümüzde televizyonun da çok büyük bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Yani futbolla ilgili şovlar, futbolla ilgili diziler, filmler, futbol olan bakışı Amerika'da çok etkiliyor. Ve Manchester City takımı İngiltere dışında da bir hayran kitlesi oluşturmak adına, özellikle de Amerika pazarında bir varlık oluşturmak adına bu tür programları kullanması gerektiğinin farkına varan kulüplerden bir tanesi. Belki de ilk farkına varan kulüplerden bir tanesi. Yani şöyle, ya bir takım, bir futbol takımı ülkesi dışında ne kadar tanınırsa o kadar kitlesi artıyor. Ve bu kitle o takım için harcama yapmaya hazır olabiliyor. Yani turist olarak örnek verelim. Barcelona şehrine gittiğin zaman tabii ki birçok yere gidiyorsun. İşte turist olarak ziyaret ediyorsun. Ama Barcelona Futbol Kulübü'nün müzesi de mesela gittiğin yerlerden bir tanesi olabiliyor. Yani kazandıkları 5 tane Şampiyonlar Ligi kupasını o müzede görüyorsun. Barcelona Futbol Kulübü'nün mağazasına giriyorsun, oradan alışveriş yapıyorsun. Ve dünyanın birçok yerinden, farklı farklı yerlerinden, işte Asya'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, Avrupa'nın birçok yerinden, Afrika'dan, her yerinden insanlar bunlara para harcayabiliyorlar. Yani bu seviyedeki kulüpler, oraya kadar ulaşabilen kulüpler dünya markası olmuş durumuna sayabiliriz herhalde onları. Ve yani şöyle bir örnek vereceğim. Ben Barcelona Futbol Kulübü'nün eski pazarlama başkanıyla tanışmıştım Burçin. Gerçekten bak, Apple markası, Mercedes markası, örnek veriyorum bu markaları, İşte Coca-Cola markası nasıl yönetiliyorsa Barcelona Futbol Kulübü markası da o titizlikle yönetiliyor, o incelikle yönetiliyor ve o metotlarla yönetiliyor. Büyük marka olmak için büyük yatırımlar yapman lazım. Ve bu yatırımları yapıyorlar bu kulüpler. Çünkü onlar için yani ciddi bir ticari döngü de var. Şimdi Manchester City'ye geri döneyim. Senin tuttuğun takıma geri döneyim. Onlar da büyük yatırımlar yapıyorlar. Onların da işte kendi bünyelerinde bir prodüksiyon stüdyoları var. Bir e-spor takımları var. Bir Amazon Prime Video belgesel dizileri var. Belki izlemişsindir. Çok güçlü bir sosyal medya ekibi var. Ayrıca kulüp, bak burası çok önemli, işte Amerika pazarı için yaptıkları gayreti buradan görüyoruz. Apple TV'nin en popüler dizilerinden bir tanesi, senden duymuştum zaten ve senin tavsiyenle de bütün bölümlerini izlemiştim. Ted Lasso'da yer almayı kabul eden ilk Premier League takımlarından bir tanesiydi Manchester City. Manchester City'nin de bir tane CMO'su var, yani pazarlama başkanı var. Nuria Tare diye bir hanımefendi şöyle diyor, Manchester City'yi bir spor eğlence markası olarak görüyoruz diyor. Birkaç tane istatistik vereyim. 2022-2023 sezonunda Manchester City tüm müsabakalarda önceki sezona göre %28 artış göstermiş ve 786 milyon seyirci sayısına ulaşmış. Kulübün takipçilerinin %99'unun Birleşik Krallık dışında yaşadığını söylüyor Tare ve çok şaşırtıcı bir istatistik gerçekten bu. %99'u İngiltere dışında. Diyor ki takipçilerimizin ve hayranlarımızın çoğunun asla işte Manchester'a gelemeyeceklerini biliyoruz. Etihad Stadı'na gelip maç izleyemeyeceklerini biliyoruz. Onların deneyimleri şu, işte televizyonda izleyecekler bizi. Sosyal medyada takip edecekler ve içeriklerimizi izleyecekler, içerikte bizi takip edecekler. Bu açıdan bakıldığında dünyanın dört bir yanındaki hayranlarla nasıl etkileşim kurduğumuzu sürekli geliştiren bir stratejiye sahip olmak çok önemli diyor. Bu yüzden içerik üretimine, dijital platformlara ve sanal deneyimlere çok yatırım yaptıklarını söylüyorlar. Ve tabii ki fiziksel etkileşime ve deneyimselliğe de çok inandıklarının altını çiziyorlar. Mesela nedir bunlar? Hani böyle kavramsal kalmayalım. Mesela 8 yıldır San Diego'da, yine Amerika pazarı bak, San Diego'da gençlik turnuvası düzenliyorlar. Nexen Manchester City Cup diye. Sonra Premier League, FA Cup, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa. Bunların hepsini kazandılar malum. O kupaları alıyorlar, dünya çapında taraftarlar görsün diye bir kupa turnesi düzenliyorlar. Onları gezdiriyorlar ve insanlar ziyaret ediyorlar. O kupaları görüyorlar. İşte Manchester City marka değeri onların gözünde daha da artıyor. Yani bu kupaları taraftarlarının ayaklarına kadar götürüyorlar. Yani spor gerçekten eğlencenin bir parçası ve bunun farkında olan markalar, kulüpler, büyük oynayan, büyük yatırım yapan kulüpler kitlelerini arttırıyorlar. Bunun için de işte televizyonun veya işte stream platformlarının önemi çok büyük ve bunu da çok harika bir şekilde kullanıyorlar.
Valla çok güzel bir konu. Şimdi sen söylerken düşündüm, iki şey aklıma geldi. Bir, 2026'da Dünya Kupası Amerika'da yapılacak. Yani Amerika, Meksika, Kanada'da var galiba işin içerisinde. O mesela bence bölge için, zaten futbol gittikçe artıyordu ilgi. Çok daha başka boyuta götürecektir tahmin ediyorum. Ve umarım yani biz oraya gideriz. Ya öyle bir pazarda, öyle bir kupada yer almamak bence çok tarihsel bir kayıp olacaktır. Yer almayan her takım için. 2026'yı bir köşeye koyalım. Onun dışında sen bak Barcelona dedin. Evet, City zaten çok takip ediyorum ama mesela Barcelona işte Spotify'ı göğüs reklamı alıyor biliyorsun.
Evet.
Spotify ve o formalar gençler tarafından çok satın. Ben böyle bir yazı okumuştum. Hatta şey diyordu. Yani oturup bir 90 dakika maç seyretmemiş bir genç bile o formayı almak için işte internette sıraya giriyor. Çünkü o böyle bir şey, çekici bir tarafı var o işin.
Rolling Stones'un albümü çıktı biliyorsun. Ve Rolling Stones'un o meşhur logosu, Barcelona'nın formasına koydular onu. Limitli ürettiler. Alalım dedik. 400 euro fiyat dediler. Ve bitmişti formalar Burçin.
Evet evet, ben oraya gelecektim. Çok beğendim o formayı. Hiçbir şekilde bulamadım. Yani ben de ulan bir yerden düşürebilir miyim dedim ama işte bak bir şekilde yani bana sana bile geliyor. Yani ki işte hani ne kadar biz belki o genel kitlenin dışındayız. Bu işi çok iyi yapıyorlar. Biz de bu işi çok kötü yapıyoruz. Türkiye'deki takımlar olarak. Yani buradan feyz alacağımız, örnek alacağımız o kadar çok uygulama var ki... Ben de hala bir City maçını seyredememiş olmanın getirdiği hafif hüznü de duyuyorum. Ya yani o stadyuma gittim ama One Direction konseri seyrettim yani Etihad'da. Olacak iş değil yani. Sen git o stada City maçı seyretme. Neyse, en azından bir stadyuma girmiştim. Tuvaletlere, oraya buraya her yere girip çıkmıştım var. Güzel bir konu yani, bu bundan çok başka şeyler de çıkar, konularda çıkar.
Peki Burçin, o zaman eklemen yoksa artık bu bölümü kapatabiliriz herhalde.
Yok, teşekkür ediyorum. Hatta sen şimdi söyledikten sonra galiba bu albümlerin linkini de aşağıya tek tek koymak gerekecek. Şu an bu iş bana şey yaptı yani, şu an aydım bu işe ama bu yapacağım. Yani alta senin dediğin gibi tek tek şeyleri, linkleri koyacağım.
Hepsini koyamıyorsan da birkaç tane seç bence, çünkü çok albümden bahsettim.
Hepsini koyacağım Özgür. Of. Ya hepsi ya hiç, bizim olayımız bu.
4 yıldır bu yolda yürüyoruz diyorsun.
Yani evet. Vazgeçemeyiz bu uyumuzdan.
Peki, bu yolda yürüyoruz. O zaman 148. bölümü de kapatabiliriz. Gönül rahatlığıyla bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.